Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RS FM'de.
Empiezas a bailar, es justo, y lo noto en tu mirar, te gusto, sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes,
cuando empiezas a bailar,
es justo. A mí no pares. Y si te digo está linda, no hay otra vez. Eso te gusta y lo sabes.
Sin ti no existe la discoteca. Ya te he dado mucho y poco tú me das. De la fiesta eres la pieza que falta. Si vas a pasarla rico, todo lo faltas tú. Deja de llevar. Esa tantrosa lo puedo notar. Todas tus ganas las puedo calmar. Si yo soy lo que te hace falta.
Empiezas a bailar.
Quiero hacerlo otra vez. No sé lo que tú me hiciste. Me dieron ganas de desvestirte.
Hoy salí a verte otra vez. Yo solo quiero hacerlo otra vez. Y no sé lo que tú me hiciste. Me dieron ganas de desvestirte.
Un par de miradas y como si nada. Va pasando el tiempo, se acorta la distancia. Que tengan tus besos, que mi labio llaman. Empezó en deseo, termino en realidad. Vente.
Gündem dışından merhabalar herkese. Ben Serhat Sarı Sözen. Yeni bir gündem dışında pazar günü canlı yayında sizinle birlikteyim sevgili dinleyenler. Sıcak bir İstanbul gününden, pazarından size merhaba diyorum. İstanbul'a da bahar iyiden iyiye geldi ve kendisini hissettirdi. Havalar ısındı. Gerçi bir ısındı bir soğunuyor. Çok da ısındı da diyemeyiz ama yine de keyifli, güneşli bir İstanbul'dan merhaba diyoruz size. Bu hafta iki stüdyo konuğum olacak. Biri Uğur Ateş programın ilk kısmında. İkinci kısmında ise Oğuz Tecimen stüdyo konuğum. Onunla da anakroniyi konuşacağız. Stüdyo konuğumla sohbete başlamadan önce bugün gelen bana ulaşan kitaplardan ikisine değinmek istiyorum. Bir tanesi Müjde Alganer'in Zizero isimli kitabı ulaştı. Artemis Yayınları Alfa grubundan. Ankara'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan ama Ankaralı bir yazar Müjde Alganer. ODTÜ işletmeyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde insan kaynakları eğitimi almış. Sıra dışı bir kadının içten duygu ve düşünceleriyle örülmüş, zamansız bir yolculuk vaat eden zeytinli ve cırcır böcekli bir hikayeye davetlisiniz diyerek kitaba başlıyor. Bu hikayeyi bir bitki yazdırdı. Şaka değil, bitkiler canlıdır ve hafızaları vardır. Duygu ve düşünceleri tahminlerin ötesinde hisseder ve kaydeder. Ama bu hikayenin niyeti bitkilerin zeki dünyalarını anlatmak değil, anlatılan onca şeyin arasında aslında sadece biri bu. Bütün varlıkların birbirine görünmeyen bağlarla bağlı olduğu gerçeği denilmiş. Cicero'da Müjde Alganer imzalı olarak göndermiş, sağ olsun. Cicero'yu söylemiş olalım. İkinci olarak yine Alfa grubunun Alfa etiketiyle gönderilen ve dizi editörü Mümin Sekman olan Jordanizm kitabı. Michael Jordan'ın Michael Jordan başarı koçunuz olsaydı ne olurdu sorusunu arayan ve Günter Soydan Bay'ın kaleminden bir kitap bu da. Kitabı açtığımız zaman bizi Jordan'ın gençliğe hitabesi karşılıyor. Diyor ki belki de hepsi benim hatamdı. Belki diye başlıyor ve belki ben basketbol denilen oyunu mahvettim. Belki de siz sadece kendinize bahaneler uyduruyorsunuz şeklinde Michael Jordan'ın genç basketbolculara öğütlerini aktardığı bir reklamdan alınan Jordan'ın gençliğe hitabesini koymuşlar ve sonrasında da bu başarı galerisinin ve skor tabelasına saygı duruşun bir şeyi var, sıralaması var. Mesela 6 kere NBA şampiyonu olmuş, 5 kere NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü almış, 6 kere NBA finallerinin en değerli oyuncusu ödülünü almış. Böyle birçok NBA ile ilgili ödülü var Jordan'ın. İçindekilere baktığımız zaman da sıra dışı bir insan için sıradan bir başlangıç, büyük mücadeleler evde başlar, o an pes etseydi hayatı bambaşka olacaktı gibi bölümler var içindekiler kısmında. Sonlara doğru da o kendi hayatının kahramanı oldu başlığını görüyoruz. Evet, bir dizi Mümin Sekman'ın editörlüğünü yaptı Jordanizm. Bu da yeni çıkan bir kitap. Günter Soydanbay'ın kaleminden ulaştırılmış. Ama bugünün ilk saatinde konuşacağımız şey ne Müjde Alganer'in kitabı ne de Günter Soydanbay'ın kitabı. İlk yarısında programda Uğur Ateş'le kuantum mektuplarını konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun.
Şimdi Uğur Ateş bir roman yazdı. Hatta polisiye ve komplo romanı olarak da ifade edilen bir roman yazdı. Evet. Ama aslında bir hukukçu.
Doğru.
1984 yılında doğduktan sonra ilkokulu Antakya'da, ortaokul ve liseyi de Adana'da okuduğunuzu görüyoruz. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Üniversite eğitimi için geldiniz sanıyorum.
Üniversite için geldim. Sene 2003'tü. Ha. 2003'te geldim. O günden bugüne kadar da İstanbul'da yaşıyorum.
Evet, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmanız hem sizin yaşayacağınız yeri değiştirdi, coğrafyayı değiştirdi o zaman. Hem de bundan sonra yapacağınız mesleği de belirlemiş oldu. Evet. Her şey değişmiş oldu 2003 yılındaki üniversite tercihiyle birlikte. Ama İstanbul'da da bağlı kalmamışsınız. Nitekim Hukuk Fakültesi bittikten sonra yüksek lisans eğitimini de Brüksel Üniversitesi'nde Uluslararası ve Avrupa Hukuku alanında sürdürmüşsünüz. Doğru. Ve bir yıllık eğitim sonunda da onur derecesiyle bunun tamamlandığını görüyoruz.
Evet.
Hukuk dışında işte bu kuantum mektupları ki kuantum deyince fizik bilgisi de gerekir ama yani siz hukuku da çok daha öyle hani hobi olsun diye dört yıllık bir diplomam olsun diye okumamışsınız. Onunla ilgili de işleri sürdürüyorsunuz. Bütün bu diğer yaptığınız işlerin yanı sıra.
Doğru. 10 küsur yıldır profesyonel olarak avukatlık yapıyorum. Çok uluslu şirketlerde çalıştım ve halen de çalışmaya devam ediyorum.
Evet. Peki şimdi bu kadar yoğunlukta yani hukukçu olmak da çok meşakkatli bir iştir diye tahmin ediyorum.
Yok, tabii ki. Gecenizi gündüzünü kattınız.
Evet. Böyle bir kitaba nasıl fırsat buldunuz? Çünkü böyle bir kitap derken şunu demek istiyorum. Yani bir aşk romanı değil. Tabii içinde aşk da var ama bir aşk romanı değil. Yani böyle araştırmadan yazılacak bir roman değil demek istiyorum. Birçok şey var, konuşacağız. Dolayısıyla bunu bu kitap içinde sıfırdan bir hazırlık gerekir. Yani hani hobi olarak yazılabilecek bir şeydi. Profesyonel bir iş çıkarmışsınız siz. Çok aslına doğru, bakarsanız. Evet. Nitekim bizim de yazarlarını zevkle konuk ettiğimiz Türkiye'nin de çok sevilen yayın evlerinden de biri. Mona Kitap etiketiyle çıkmış. Dolayısıyla profesyonel bir iş. Peki nasıl oldu da siz bir roman yazmaya karar verdiniz ve bu alanda araştırma yapmak istediniz ve sonrasında da kuantum mektupları ortaya çıktı?
Nasıl oldu? Benim çocukluğumdan beri hikaye anlatıcılığını çok severim. Bu sadece romanda, edebiyatta değil, aynı zamanda sinema ve tiyatroda da geçerli. Benim de anlatacak bir hikayem vardı ve dediğiniz gibi aslına bakarsanız çok yoğun bir işte çalışıyoruz. Bunun için ne yaptım? Her sabah 4'te kalktım. 4'te kalkıp 8'e kadar, gördüğünüz gibi 100 sanırım 120 küsur bölümden oluşuyor kitap. Her gün bir bölüm yazarak bu kitabı aslına bakarsanız kısa bir sürede 6 ayda tamamladım.
Evet, 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Evet. Ama şimdi yazmak evet, ama hazırlık yapılması gereken yerler var. Tarihi bilgiler var, söz gelimi. Özellikle hani oraya değineceğim ama mesela Hitler'in işte zulmünden kaçarak işte bir tarihi detay var. Evet. Bunun için bir hazırlık gerekir, belki bir şey gerekir. Bu da dahil miydi 14 saatlik çalışmaya?
Hayır, o değildi. Onların hepsi okumalarımdan kaynaklanan ve zaten tarihe de çok meraklı olduğum için. Hem tarih, hem fizik bilimi, hem felsefe. Bunlara zaten meraklı olduğum için. Genel olarak kani olduğum şeylerdi.
Evet. Şimdi kuantuma biraz sonra geçeyim ama bizi New York sokaklarında gezdiriyorsunuz kitapta. Tabii sadece New York'ta geçmiyor. Avukat İstanbul'a da gelecek. Siz gittiniz mi New York'a? Tabii. Bilir misiniz Amerika'yı? Çok hakim olduğunuz bir coğrafya mıdır? Çünkü işten dolayı işte Avrupa'ya, Brüksel'e, işte Uzak Doğu'ya hakimsiniz ama Amerika'da bu anlamda sizin bildiğiniz bir yer.
Amerika'da sadece 3 ay bulundum. Aslına bakarsanız çok çok hakim olduğum bir yer değildi. Fakat zaten Amerika'yı artık hepimiz neredeyse arka bahçemiz kadar biliyoruz değil mi? Her izlediğimiz filmde, her okuduğumuz kitapta Amerika geçiyor. O bakımdan aslına bakarsanız Amerika'daki 3 ay geçirdim. Bunun haricinde de pek orada süre geçirdiğim, zaman geçirdiğim, profesyonel olarak çalıştığım söylenemez.
Neresinde geçti zaman Amerika'da?
Daha çok Illinois, Chicago tarafında ve New York tarafında.
Evet. Tabii şimdi New York'taki işte şeydeki Central Park'ın kuzeyindeki üniversiteye Columbia Üniversitesi'nden bize tabii bilgiler aktarıyorsunuz. Yani oralarda dolaştırıyorsunuz. Evet. Central Park civarında işte New York'ta. Oradaki avukatlıkla da bir kıyaslama var aslında.
Doğru.
Yani Türkiye'deki avukatlıkla oraya kıyasladığımız zaman da böyle bir imrenme var mıdır? Siz gerçi uluslararası çalışıyorsunuz. Yani bulunduğunuz yere bağlı değilsiniz ama böyle bir şey var mıydı aklınızda? Yani İstanbul'da değil de başka bir işte bir metropolde avukatlık yapsaydım, New York'ta yapsaydım gibi bir istek sezinlememiz doğru mudur?
İstek var mı? İsteğim aslına bakarsanız somut olarak yok. Fakat orada da olsaydım ve yine avukat olmak isterdim ve orada da bunu çok keyifli yapacağımdan eminim. Çünkü gerçekten Amerika'da avukatlık yapmak öyle, yani sadece Amerika değil, İngiltere ve kıta Avrupa'sında avukatlık yapmak hukukun daha temelli olduğu yerlerde avukatlık yapmak, belki de avukata verilen değerin de daha yüksek olduğu bir yerde avukatlık yapmak elbette daha keyifli olurdu.
Evet. Şimdi siz kitabın hemen altında sadece hak edenler özgür olabilir sözüyle kitabı açıyorsunuz. Bir hukukçu edebiyatçı olmanın vermiş olduğu bir şey miydi bu, etki miydi bu? Yani hak edenler özgür olabilir, bir hukuki bir mesaj da var bu edebi metne başlarken.
Evet, çünkü şimdi özgürlüğün ne demek olduğunu önce düşünmek gerekiyor. Sanki özgürlük insanlara hava gibi, su gibi verilen bir şeymiş gibi algılanıyor. Fakat özgürlüğe ulaşmak, gerçek özgürlüğe ulaşmak insanın kendi içerisinde büyük çaba istiyor. O bakımdan gerçek özgürlüğe ulaşmak için, kişisel özgürlüğümüze ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmemiz lazım. O çabayla alakalı da aslında bakarsanız kitapta daha geniş geniş anlattım. Şu an tabii sürpriz bozan şeyler vermemek için oralara pek girmeyeyim.
Ne kadar girecekseniz, biz zaten serbestsiniz. Evet, evet. Biz dikkat etmeye çalışıyorum mümkün tamamdır olduğunca. Ama onun dışında tabii ki yani sonu dahil her şeyini söylemekte de özgürsünüz. Yazarı kısıtlayamayız. Şimdi nasıl başladığına bakalım. Başlangıçta yaşlı bir adam çıkıyor bizim karşımıza ve bu yaşlı adam boğulurken beliriyor sevgili dinleyenler. Boğularak öldürülmeyi hak ettim mi diye düşündü yaşlı adam. Bu şekilde öldürülmeyi hak ettim mi? Katil kemikli parmaklarını yaşlı adamın boğazına bir boğa yılanının avını sardığı gibi kenetlemiş, zavallı ihtiyarın ince boğazını tüm gücüyle sıkıyordu. Katilin bakışları alev alev yanıyordu, gözleri bir timsahın gözleri kadar soğuk, bir çakalın gözleri kadar sinsi, bir leoparın gözleri kadar vahşi, bir insanın gözleri kadar da gaddar ve riyakardı. Katil altına aldığı adamı öldürmek için her hücresiyle saldırıyor, hiçbir şeyden çekinmiyor, gücünün tek bir damlasını bile esirgemiyordu. Yaşlı adam bağıramıyordu bile. Kalan son gücüyle bu merhametsiz adamın buz gibi soğuk ama boynunu ateş gibi yakan ellerinden kurtulmaya çabalıyordu. Kanter içinde kalmıştı, kalbi deli gibi atıyor, elleri ayakları zemberekten boşalmışçasına titriyordu. Uzun süre çırpındı, gücü neredeyse tükenmişti, kurtulamıyordu. Artık sona yaklaşmıştı. Kim bu sona yaklaşan adam? Dinleyicilerimize biraz bilgi verelim.
Bu adam bir din adamı. Ve dini olmayan amaçlarla öldürülen, kendi gerçeğini yaymaya çalışırken dini olmayan daha maddi gerekçelerle öldürülen bir din adamı kendisi. Tabii kitabımız bir cinayet sahnesiyle başlıyor. Evet. Ve daha sonra ana karakterimiz Sarah Stern'le yolumuz kesiyor. Sarah evet. Stern biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye topraklarında doğmuş. Fakat çocuk yaşta Amerika'ya yerleşmiş ve orada okumuş, avukat olmuş bir kadın avukat. Hı hı. Bir gece ansızın bir telefon alıyor. Telefonun geldiği yer Türkiye Yahudi liderliği, Haham Başılığı. Evet. Kendisine deniyor ki bize burada hem Musevi vakıflarına hem de Hristiyan vakıflarına karşı davalar açılıyor. Ve davalar bir kazanılıyor. Biz bu davaları kaybediyoruz. Gelip bize yardımcı olur musun? O da İstanbul'a geliyor bu vesileyle ve geldiği zaman davalarla ilgilenmeye başlıyor. Fakat kısa zamanda öğreniyor ki bu davaların arkasında sadece bir hukuki dava değil, ekonomik güçlerin, şirketlerin, dini cemaatlerin arkasında olduğu ve sadece bir hukuki değil, bambaşka kapıları kendisine açacağı bir macerayla karşı karşıya olduğunu görüyor. Hmm. Ve hikayemiz ilerliyor.
Hikaye ilerliyor. Peki, güzel bir başlangıç oldu hikaye gözünü dinleyicilerin gözünde canlandırabilmek için. Şimdi bu yaşlı adama tekrar dönecek olursam yani hoşuma giden bir cümlesini alıntılamıştım. Uh-huh. Onu aktarayım dinleyiciye. Beni öldürebilirsin ama gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyemeyeceksin. İnsanlık gerçeği öğrenecek, işte o zaman bütün dünya değişecek şeklinde evet. Bir de sözü var. Yani kitaptaki hikaye sadece işte bir basit polisiye bir komplo romanı değil. Aynı zamanda dünyayı da değiştirecek olayların da bir başlangıcını bize vaat ediyor.
Çok bu doğru, olaylar. Çok doğru. Sarah Stern, avukatımız Sarah Stern'le olayın içine girdikçe bu gerçeğin ne olduğunu öğrenmek amacıyla ölümcül bir maceraya atılıyor. Ve dediğiniz gibi bu gerçek, kitabın sonunda çıkan bu gerçek, Evet. Gerçekten dünyayı değiştirebilecek bir gerçek. Evet.
Uğur Ateş kitabın sonundaki bu gerçeği yayında ağzından kaçıracak mı sevgili dinleyenler birazdan? Bu arada kuantumla ilginiz ne ölçüdedir? Yani hukukçular sözel zekaya sahip olanlar fizik konularına daha evet. mesafelidirler. Evet. Yani o bakımdan soruyorum.
Evet, kuantum fiziğiyle alakalı birçok okumam ve birçok izlemem oldu. Burada fizik, biyoloji, kimya, bilim olarak aslına bakarsanız biz işin içine çok giremesek de en azından popüler olarak herkesin bunu bilmesi lazım. Çünkü bilim sadece bilim insanlarının laboratuvarda yaptığı şeylerden ibaret değil. Bütün insanlık için. Hmm. Ve bunu bizim öğrenmemiz, bizim takip etmemiz çok elzem. Bu bakımdan da ben fiziğe gayet meraklıyım. Zaten kitabın içinde de İşte çift kelik deneyi olsun, Schrödinger'in kedisi olsun. Bu deneyleri de anlattım. Fakat bunları anlatmakla kalmadım. Bunların arkasındaki felsefi ve mistisizm ögelerini de anlattım.
Evet, gizemli de bir evet. Anlatı burada var. Nasıl tepkiler aldınız peki? İlk kitabı okuyanlardan nasıl tepkiler aldınız diyeyim. Yani yakın çevreniz okudu muhtemelen. Kimler okudu yakın çevreden?
Yakın çevremden işte ailem okudu.
Hı-hı. Basıldıktan sonra mı yoksa A4'ten çıkmış an mı?
Basıldıktan sonra, hatta basılana kadar kendilerinin pek bir bilgisi bile yoktu böyle bir kitaptan. Tamamen hani işte öyle söyleme gereği de duymadım kimseye. Tamamen basılınca annem, babama, kardeşime hediye ettim. Evet. Onlar okudular.
Peki arkadaşlar, ama böyle bir şey olacağını biliyorlardı değil mi? Yani erken kalkıyorsunuz, çalışıyorsunuz, daha yorgun gözüküyorsunuz etrafınız o 6 ay boyunca.
Hayır, ben İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. O bakımdan kendileri, kardeşim Alanya'da, annem ve babam Adana'da hala. O bakımdan ben tek başıma yaşadığım için o değişimi, o çabayı bende göremediler. Kendilerinin kitap basım aşamasında haberleri oldu. Ve onlar o zaman okudu. Yani aslına bakarsanız ilk okuyucularımla aynı zamanlarda okudular. Nasıl tepkiler aldım diye soracak olursanız, evlette ki hiç kimse böyle bir kitap beklemiyordu. Hani okudukları zaman daha ilk başta dediğiniz gibi sanki hobi kitabı gibi bir kitap beklerken tamamen bu şekilde kurgusal ve içinde felsefi ögeler barındıran bir kitap hiç kimse beklemiyordu. Herkes çok şaşırdı ve çok sevindi.
Peki ne dediler? Yani sen bir edebiyat eseri ortaya çıkarmışsın. Yani bu nasıl?
Bunu nasıl yaptın dediler. Ama dediğim gibi bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Hani bunun bir tarifi maalesef yok. Sadece yazdım. Ve böyle ortaya böyle bir şey çıktı.
Peki, elinize sağlık.
Teşekkür ederim.
Şimdi bu saraya tekrar dönelim. Baş karaktere 8 yıllık çalışmanın ardından hukuk bürosuna ortak olmuştu, evet. Sara. Ve baş kahraman Sara Stern de Kolombiya Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun olmuştu. Uh-huh, uh-huh. Şimdi yazarlarla röportaj yapınca yaptığı zaman işte gazeteciler ya da işte internet medyası çok sever bu siz misiniz diye sormayı baş karaktere. Şimdi bu illaki röportaj yapınca sorulacaktır ama ben bunu sormayı pek şey yapmıyorum, haz etmiyorum bunu sormaktan. Evet. Ama sizin de hani onur derecesiyle mezun olmanız ve Sara'daki benzerlik de aslında ilgi çekiyor gibi.
Aslında Sara ben değilim. Hiç kimse ben, yani kitabın içindeki hiçbir karakter ben değilim. Fakat tabii ki hepsinin içinde benden azar azar da olsa kötü karakterler de dahil olmak üzere buna. Azar azar da olsa tabii ki benden parçalar var.
Evet.
Fakat Sara direkt ben değil.
Evet, zaten yazar olmak da budur, evet, değil mi? Yarattığımız karakterlerden illaki bizden parçalar oluyor. Peki hukuk büroları bir piramitti, yine sizin kitabınızdan bir alıntı. Mesleklerinden başka hiçbir şeyleri olmayan avukatların bedenlerinden oluşmuş çıplak piramit.
Evet.
Bu sizin düşünceniz.
Tamamen benim düşüncem. Anladım. Çünkü ben de...
Bu arada tekrar şey yapayım, söyleyeyim. Tabii. Dinleyenler için. Diyor ki sevgili dinleyenler, Kuantum Mektupları kitabının yazarı Uğur Ateş. Aynı zamanda bir hukukçu olarak da, ama bunu bir hukukçu olarak yazmadı. Onu söylemiş olalım. Yani bu bir avukatın kitabı olabilir ama hukukçu olduğu için avukat kimliğiyle yazmadı bunu. Tamamen yeni bir edebiyatçı olarak düşüncesiyle yazdı. Alt metinde hukukçu olmasını kitabı okurken çok fazla dikkate almamak, yani çok düşünmemek lazım. Hukuk büroları birer piramitti. Mesleklerinden başka hiçbir şeyleri olmayan avukatlarının bedenlerinden oluşmuş çıplak piramit.
Doğru. Ben de yıllarca hukuk bürolarında çalıştım ve hukuk bürosunda çalışmak belki de en zor çalışılabilecek yerlerden bir tanesidir. Çünkü en alttan, bu piramidin en alttan başlarsınız ve en üste gelmeniz zaten çok büyük bir kader meselesi. Yani yıllarınızı, çünkü normal bir 8 saatlik çalışma yok. Belki 12, belki 16 saatlik bir çalışma var. Günlük bahsediyorum. Yani sabahın 6'sında başlayıp gecenin 12'sinde biten bir çalışma temposundan ve bunun her gün olmasından bahsediyorum. Ve hukuk yapmak, avukatlık yapmak çok zor bir şey. Çünkü insanlar çözemedikleri problemleri size getiriyor.
Evet.
Ve bu problemler her defasında farklı farklı oluyor. Her defasında farklı farklı şeyler araştırmanız, farklı farklı şeyler düşünmeniz gerekiyor.
O yüzden de zor. Peki Türkiye açısından bu kadar zor değil ama yurt dışında da bu kadar zor.
Hayır,
Türkiye açısından demiyorsunuz sadece. Yurt dışında da zor, Türkiye'de de zor mu diyorsunuz? Türkiye'de bu mesleğin ekstra zorlukları mı var?
Hayır, her yerde zor.
Evet,
her yerde zor.
Yani şimdi Genç Hukuk Fakültesi öğrencileri Suits dizisini izledikleri zaman her birisi birer Harvey Specter olacaklarını zannediyorlar. Ya da Jessica Pearson olacaklarını zannediyorlar. Yüksek stilettolarla, yüksek topuk stilettolarla büyük bir şey içerisinde. Şık kıyafetlerle, en pahalı İtalyan markalarıyla, 15 bin dolarlık takım elbiselerle ya da erkekse dolaşacaklarını zannediyorlar. Ama siz diyorsunuz ki böyle bir 18 saatlik çalışmayla çok da çalışma ortamının da iyi olmadığı bir alan bu, hukuk bürosunda çalışmak.
Tabii gönüle ister ki bütün genç arkadaşlarım tabii öyle olsunlar.
Evet.
Fakat maalesef tabii ki hepsi öyle olamayacaklar. Nasıl her yazar Dostoyevski olamıyor. Her avukatta bir Harvey Specter olamıyor. O bakımdan yapacak bir şey yok. Yani beklentileri çok yüksek tutmadan mesleği severek yapmak lazım. Yoksa mesleği sevmeden yaparsanız zaten hayatınız cehenneme döner.
Evet. Bu da güzel bir mesajdı genç hukukçular için ya da hukuk fakültesi okumak isteyenler için. Kitaptaki karakterlere baktığımız zaman biraz böyle ilginç karakterlerden de bahsedeyim istiyorum. Notlarını aldığım. Havalı bir hukuk sekreteri var mesela, değil mi? Chris aslında hacker.
Tabii.
Ama hukuk bürosunda da epey işe yarıyor. Aslında yani bir hacker her yerde işe yarar.
Aynen. Şimdi zaten bilgisayar, internet çağında yaşıyoruz. Artık bütün her şey bir sanki bir ayna dünyaymış gibi bilgisayarda ve internette yaşanıyor. Chris de o Sara'nın çalıştığı hukuk bürosunda bir sekreter. Fakat aslında bir bilgisayar hackeri.
Evet.
Bu bakımdan tabii çok havalı bir karakter kendisi. Çünkü artık bütün bilgiler internette olduğu için araştırma bakımından da internet çok önemli ve bilgisayar hackerlığı da çok önemli. Ve ben zaten gerçekten belki İstanbul'da duymadım ama New York hukuk bürolarının bilgisayar hackeri employ ettiğini, işe aldığını biliyorum.
Evet.
araştırmalarda çok işe yarıyor çünkü.
Evet. Bu arada tabii radyo televizyon üst kurulunun öyle bir şeyi var ki, demokrasi kılıcı var ki, şimdi hani bir suçu da övüyormuş gibi de olmayalım. Ben kendi dediğimden dolayı söylüyorum.
Evet, evet.
Hackerlık kötüdür. Kimse hackerlığa teşebbüs etmesin.
Aynen öyle.
Diye de mesajımızı da verelim. Şöyle... Çünkü nereden ne ceza geleceği belli olmaz. Biz desteklemiyoruz asla bunu. Zaten bu bir kurgu. Dolayısıyla kurguda her şey olabilir. Her şeyde konuşabiliriz.
Tabii tabii. Yani zaten hackerlar ayrılıyor. Siyah şapkalı ve beyaz şapkalı olmak üzere.
Evet.
Siyah şapkalılar daha çok kötü. İşte bu kötü evet. çocuklar. Beyaz şapkalı ki bankalar da örneğin bu işe alırlar, beyaz şapkalı hackerları. Bunlar o hackerlardan gelecek tehditleri önceden görmek tamam. ve buna önlem almak
gardını
için.
Almak
aynen
için.
Öyle. Önlem almak için işe alan hackerlardır. Chris de beyaz şapkalı olan.
Beyaz şapkalı olan. Evet. evet. Kişisel verilerin korunmasına hizmet eden bir hacker
tabii,
yani bu.
Tabii ki.
Ay Rütük, yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sizin şeyinizde nereden ne yaparsınız diye endişeleniyoruz. Şimdi tekrar dönelim. Siz bununla ilgili bilgi vermiştiniz ama Türkiye'den mail alıyor. Nasıldır, kolay mıdır Amerika'da mesela bir avukata ulaşmak ve oradan destek almak, oradan onu çağırmak, Türkiye'ye getirtmek? Sorunun ilk kısmı bu olsun. İkinci kısmı da, siz Türkiye'de uluslararası çalışan bir avukatsınız. Tam tersi olsaydı mesela, siz New York'tan bir mail almış olsaydınız ne hissettirirdi? Bu, gider miydiniz işinizi, gücünüzü bir süre en azından bırakıp? Nasıl olurdu bu?
Aslına bakarsanız avukatla ulaşmak çok da kolay değil.
Hı hı.
Çok kolay değil, fakat bir şekilde ulaşıyorlar. Özellikle ulaşmasını temin eden taraf evet. haham başılığı. Yani öyle basit bir sıradan insanlar topluluğu değil. Gerçekten bir ülkenin en üst din, yani Musevilik'te en evet. üst dini kuruluşu kendisi. Onlar saraya ulaşıyorlar. Bir de saranın 8 yaşına kadar da İstanbul'da kaldığını ve Türkçe bildiğini unutmamak gerekiyor.
Evet.
Yani Sara'da aslına bakarsanız bir Türk Yahudisi.
Evet.
Ve bu bakımdan bu olayları birleştirince Sara'nın İstanbul'a gelmesi gayet olası.
Evet, gayet olası.
Evet.
Ondan destek almayacaklar da kimden alacaklar? Destek
evet.
alacaklar. Evet. Şimdi tabii şeye de değinelim, o tarihi detaya da değinelim izninizle. Hitler'den de kaçan bilim insanları var ki Einstein'ın mektubunu ben hatırlıyorum.
Doğru.
Ve bunu da belge olarak da
koydum.
Eklerde koymuşsunuz. Sayfa 13'e gidelim demişim, kendime not koymuşum. Evet, efendim hazretleri diye başlayan bir
evet.
mektup. Bu mektupta eski Türkçeden, Osmanlıca'dan da değil mi? Daha da eski Türkçe diyelim.
Şöyle,
bir
mektubun
metin.
Aslında İngilizce yazılmış, fakat Hı-hı. o tabii ki bir resmi çevirisi. O zamanki Hı-hı. Türkçe'ye uygun olarak çevrilmiş.
Cihan Şumul diye başlıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ose Musevi Sıhhiye Cemiyeti'nin fahri reisi sıfatıyla Almanya'dan çıkmış 40 profesör ve doktorum fenni ve tıbbi meşguliyetlerini Türkiye'de devam ettirmelerine müsaade buyurulması için zati samilerine müracaat ve rica ediyorum diye başlayan
evet.
bir mektup. Kime aitti bu mektup?
Albert Einstein.
Evet, Einstein'a ait, başta uh-huh, söylediğiniz uh-huh. gibi.
Bu da çok güzel bir, aslına bakarsanız bir üst üste gelme oldu. Çünkü zaten kuantum fiziğiyle de alakalı
evet.
Kitap. Ve böyle olunca yani o gerçeğe ulaşma, şimdi dinle kuantum fiziğinin ne alakası var diye soracak olan arkadaşlar olabilir. O gerçeğe ulaşırken Sara kuantum fiziğinden ve o deneylerin arkasındaki bilinci araştıran deneylerin, insan bilincini araştıran deneylerin arkasındaki bilgileri öğrenince o gerçeğe o şekilde, o vasıtayla ulaşıyor.
Evet.
Ve bu mektup da burada çok güzel aslında bakarsanız denk geldi. Çünkü zaten kuantum fiziği deneyince akla gelen ilk insan Einstein.
Evet.
Bu bakımdan burası da çok güzel oldu.
Bu arada kitabını da sevgili dinleyenler, şansı açık herhalde. Tam kitap çıktı, bir süre sonra kara deliğin fotoğrafı çekildi.
Evet.
Kara delik demek yani şimdi fiziğin babası Einstein demek. Uh-huh. Yani ister istemez bir şekilde arama motorlarında kuantum Einstein falan diye aratınca da Urat Eşin'de kitabı çıkacak. Yani hani bir şekilde şansı açık olsun, bahtı açık olsun derler ya.
Evet.
Öyle de bir durum var. Sara'nın dedesi Almanya'dan Türkiye'ye gelen 40 bilim insanından biri ve Sara'nın babası da zaten uzun yıllar Türkiye'de yaşamış. Uzun yıllar değil, Türkiye'de yaşamış.
Türkiye'de yaşamış, evet. evet. Türkiye'de yaşamış, fakat küçük yaşta kaybedince Sara babasını, annesiyle beraber Amerika'ya taşınıyor.
Amerika'ya gitmiş.
Evet.
Ne diyorsunuz? Yani böyle bir insan topluluğu geldi Türkiye'ye. Yahudi olup da Almanya'dan gelenler, çok da iyi oldu. Yani uh-huh. hukuk sisteminde de çok faydalandık bu uh-huh. bilim insanlarından. Tıp alanında da çok faydalandık. Yani Ayşe Kulli'nin kitaplarını okuduğumuz zaman da mesela, şimdi hangi kitap olduğunu hatırlayamadım ama acaba Hüzün müydü? Neyse, orada da mesela o detayı uh-huh. görürüz biz. Orhan Pamuk'ta da görürüz. Bu insanlar gerçekten çok faydası oldu. Keşke 40 değil de 400 tane gelseydi. gelseydi Türkiye çok farklı bir yer olurdu muhtemelen. Ne diyorsunuz siz? Yani hani bu insanların Almanya'dan yaşayamaz edilerek Türkiye'ye gelişleri ve sonrasındaki değişim süreci Türkiye'nin. Genç bir cumhuriyet tabii. Bilime aç, cehaletin de yüksek olduğu bir cumhuriyet.
Tabii ki yani o insanlar Türkiye'de çok önemli işler imza atmış insanlar. Bir kere Türkiye'nin gerçekten yüksek öğretim seviyesini baştan oluşturmuş insanlar. Evet. Fakat maalesef...
Atatürk'ün de dehasını tabii burada tabii değinmek lazım. Tabii ki
çünkü bu mektup aslına bakarsanız Başbakanlığı'na yazılıyor. O zaman evet. Atatürk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Bu Atatürk'ün sonradan haberi oluyor. Aslına bakarsanız ilk başta bu kişiyi almak istemiyorlar evet. Türkiye'ye. Evet. Sonradan bir şekilde Atatürk'ün haberi olunca evet. O çağırıyor. Ve mektupta da görülecek o insanlar maaş bile istemiyorlar. Yani biz maaş bile istemiyoruz. Sadece bu ülkeden kurtulmak istiyoruz. Hitler'den kurtulmak istiyoruz. Türkiye'ye sığınmak istiyoruz. Evet. Atatürk onları çağırıyor. Ev veriyor ve maaş da bağlıyor kendilerine. Evet,
evet. O anlamda diyorum yani evet. Bakın başbakanlık düzeyinde oradaki insanlar istemiyorlar bunu. Artık kalın kafaları ne dediyse bilmiyoruz. Evet. Ama Atatürk öngörebilir bir deha olduğu için de.
Aynen öyle.
Onun sayesinde birçok yani bilimsel... yeniden başlangıcında temelini atmış oluyorlar. Çok o şekillendirmeyi.
Çok doğru, çok doğru. Maalesef Atatürk 1938'de ölüyor. Ve 1945'te de savaş bitiyor. Hmm. Ve 1945'ten sonra işte Ayşegül'ün romanında da çok güzel yazmış o. Ondan sonra bu arkadaşlar...
Hangisi olduğunu hatırlıyor musunuz Ayşegül'ün?
Ben de çok en son okudum.
Değil mi?
En
evet.
Son okudum ama bir türlü şey aklıma gelmedi ismi. Türkiye'yi terk ediyorlar. Belki de daha devamı olsaydı, daha yani birkaç jenerasyon daha devam etselerdi daha da iyi olabilirdi. Fakat maalesef tek bir jenerasyonda kalmış.
Evet, evet. O yani. O
neyse ki bizim de sizin gibi çok değerli hocalarımız
estağfurullah.
Yetişiyor.
Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi sayfa 16 ve 17'de mektupların orijinallerini de görüyoruz sevgili dinleyenler. Yani şimdi edebiyat eleştirmenleri şunu diyebilirler. Yani romanda hani niye eklenmiş hani bir kurgu diyebilirler. Ama benim hoşuma gitti işin açığı. Bu mektupların olması, orijinallerin olması yani kaşeli mühürlü kitaptaki şeye beni olay örgüsüne daha net çekmiş oldu.
Evet.
Yani hani bu benim hoşuma gitti işin açığı bu eklerin olması. Evet bir edebiyat metin bu bilimsel bir çalışma değil ama yine de şey oldu daha gerçek çıkılmış kurguyu da.
Evet.
Tabii sizin de editör yayın yönetmeniniz Arzu Çağlan da çok zehir gibi bir yayın yönetmeni.
Evet.
Mona Kitaba da selam göndermiş
selamlar
olalım.
Selamlar tabii ki.
Nasıl bir çalışma geçirdiniz Arzu Çağlan ve diğer ekiple?
Arzu Hanım çok hızlı. Dediğiniz gibi gerçekten kitabı sonuna kadar tek noktasını virgülünü atlamadan okuyor.
Yani şunun için söyleyeceğim lafınızı kestim. Tabii. Mesela başka bir yayın yönetmeni ya da editör olsaydı bunu çıkartın diyebilirdi.
Doğru.
Ama bu kalması yayın yönetmeninin de bir yazarla birlikte doğru. Tabii kuşkusuz tasarrufu.
Doğru. Aynen yani bir taraftan hem noktasına virgülüne kadar bakarken diğer taraftan da yazara büyük bir özgürlük tanıyan bir kendisi baş editör.
Evet. Şimdi sevgili dinleyenler Hahambaşı Vakfı'nı söyledi Uğur Ateş. Yine Haham yardımcısı İshak Mızrahi'yi biz okuyacağız. O aranıyor. Türkiye'de açılmış bir dava olduğu söylendi. Tabii yazarı hukukçu olunca şey olmayacak. Yani edebiyat bilmediği bir konuda yazınca... saçma metinler çıkabiliyor. En azından şunun garantisi var. Bu saçma bir şey yani alakasız bir şey olmayacak. Yani bu da nasıl yapılır, bu yanlış da nasıl yapılır diye bir şey olmayacak. Yani mesela bir tıpçı olmayan bir yazar mesela bir kalp hastalığı ile ilgili bir şey yazdığı zaman pekala oraya bir şey koyabilir. Yani ne bileyim bir deri hastalıkları uzmanını oraya tedavi için koyabilir. Bir fahiş bir hata yapabilir ama en azından kuantum mektuplarında Uğur Ateş bir hata olmayacağını garantisini veriyor. Bir yeni bir edebiyatçı olarak aynı zamanda okuyucuya.
Tabii en azından hukuk tarafında bir hata olmayacağını ümit ediyorum.
Evet. Toplantı için İstanbul'a gelecek. Peki bu kitap biraz polisiye dedik, cinayet var bunun içerisinde, hukuk var ama ne olması lazım bir de?
Bir de fizik olması lazım değil mi?
Evet, onun dışında bir de ne olması lazım? Aşk olması
tabii,
lazım.
Tabii.
Kitapta söyleyelim mi yani dinleyici aşk da olduğunu kitapta?
Tabii, tabii,
evet.
Tabii.
Kimler var? Bir James geçiyor, Mustafa'lar var.
James, Sara ve Mustafa üçlüsü var. Tabii James'i burada anlamış olmanız da çok aslında güzel bir şey. Tabii
evet.
James, Sara'nın patronu asıl itibariyle. Kendisinin de Türkiye'ye gitmesini de istemiyor
evet.
Bir taraftan. O alt metinlerde bir aşk belki karşılıklı, belki değil. Tabii belki, onlar okuyucunun daha çok kendi tabii içinde özdeşleştireceği şeyler. Bir de Mustafa var. Mustafa da tabii saraya bir...
Yani bu Türk Mustafa nereden çıktı? Kadıncağız gelecek New York Barosu'ndan, burada davaya girecek. Sen Mustafa hangi ara, ne oldu da yani böyle bir... değil mi?
Evet. Mustafa da bir avukat. Mustafa da bu saraya bu davalarda yardımcı oluyor kendisine. Tabii sadece davalar değil, diğer işler, cinayetler de işin içine girince tabii ki daha da yakınlaşıyorlar.
Siz neler okursunuz? Kimleri okursunuz?
Ben aslına bakarsanız ne dikkatimi çekerse okurum. Hani şunu okurum, bunu okumam veya tür tarz sıkıntım yoktur. Hani kimi seversiniz diye soracak olursanız, tabii benim de bir artık ben de bir roman yazdım ve romancıyım diyebilirim kendime. Bir romancı olarak tabii ki benim de kahramanlarım var. Bunlardan ilki Dostoyevski'dir. Dostoyevski belki de tarihin en yetenekli yazarlarından bir tanesi. İkincisi Steinbeck. O da çok çok yetenekli bir insan. Son zamanlardan kimi okudunuz dersiniz, kimi seversiniz? John Grisham'ı. John Grisham'ı çok severim.
Bu arada sizin de kulaklarınızı çınlatalım. Biz ikinci yarısında programın 5'ten sonra Oğuz Tecimen'le yayınımızı yaparken onun da kitabında Dostoyevski'nin Yeraltından Mektuplara atfen metinler vardı. Orada alıntılar vardı. O alıntılardan da birkaçını yapmış olacağız. Oğuz Tecimen'le yayın yaparken de o zaman sizin de Dostoyevski sevginizi atfen bunu da söylemiş olalım. Peki şimdi bir de bu kitapta dikkatimi çeken benim konu dışı, yani metinler dışında... konuyu oluşturan metinler dışında Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak kanıtlanabilir mi sorusunu görüyoruz biz, değil mi? Bir sohbet sırasında Tanrı'nın varlığının bilimsel olarak kanıtlanabilip kanıtlanmayacağı da yine bu kısma dahil olmuş.
Evet, bir karakterimiz de Jake, kendisi New York'ta bir fizik profesörü ve bu Sara'yla sohbetlerinde laf dönüyor dolaşıyor. Tanrı'nın varlığının bilimsel olarak ispat edilip edilemeyeceğine geliyor. Evet. Ve kendisi burada bize ve Sara'ya çift yarık deneyini anlatıyor. Ve bunun sonunda Tanrı'nın varlığını, her şeyin Tanrı'nın bilinciğinden ibaret olduğunu bize anlatıyor. Kendisinin sonucu bu şekilde.
Evet. Nasıl dedi Sara merakla, bu mevzuları uzun zamandır düşünmemişti, pek dindar biri de değildi ama ateist sayılmazdı. Onun hayatında Tanrı çocukluğundan beri ailesinden biri gibi her zaman dillerde ve gönüllerde olan yüce bir varlıktı. Hiç kendine Tanrı'nın gerçekten var olup olmadığını ciddi bir biçimde sormamış, bunu adam akıllı oturup düşünmemişti. Dinler hakkında çoğu konu hakkında olduğu gibi bilgiliydi, fakat bu gibi şeyleri sorgulamayıp hayata devam etmek en kolay ve çabasız olanıydı. Zaten hayatta yeterince zorluk vardı. Hem Tanrı olmasa ne olacaktı ki? Bu bilgi hayatında neyi daha iyi yapacaktı? Hiçbir şeyi. Hatta büyük ihtimalle çoğu şeyi hali hazırda olduğundan daha kötü olacak, hayat daha da zorlaşacaktı. Evet. Öyle midir sizin düşüncenize göre de? Yani daha mı zorlaşır bunlar sorgulansa ve ne diyorsunuz? Bu arada kurgudan farklı düşünebilir yazar hiç kuşkusuz.
Ben öyle düşünmüyorum. Hı-hı. Ben her zaman sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani körü körüne bir şeye inanmak, sonunda inanma sonucuna varıyorsanız tabii ki başım üstüne.
Evet.
Hiç sıkıntı yok. Fakat burada Sara'nın tabii ki ayakta kalmaya çalışan bir kadın. Yani günde 16 saat çalışan bir kadın, yalnız bir kadın. Burada tabii ki hani bunları düşünmeyip Tanrı'nın var olduğunu varsayıp arka planda her şekilde zor olduğu zor bir zorluğa düştüğümüz zaman ona sığınmak elbette ki daha kolay oluyor. Bunu da düşünen insanlara tabii ki saygı duyuyorum.
Evet. Peki sizce nasıl? Mesela bilim bu Tanrı'nın varlığını kanıtlama konusunda yardımcı olabilir mi? Yani böyle bir çabası olabilir mi? Mümkün müdür bu? Ya da gerek var mıdır?
Bu gerek var mıdır? Bilmiyorum, tartışılabilir. Fakat bu mümkün müdür? Mümkün de olabilir. Yani elbette ki Tanrı bir soyut bir kavram.
Evet.
Yani bunun sonunda ben evet buradayım diye Tanrı çıkıp gelmedikçe... Evet. Hiçbir şekilde bunu istediğiniz kadar bilimsel kanıt verin. Bunu kimseye inandıramazsınız ama istediğiniz kadar da bunun karşıt tezini sunun. İnanana da yok dedirttiremezsiniz.
Evet.
Bu aslına bakarsanız karşılıklı bir inanç işi.
Evet, evet.
Yani var olan var diyen de inanıyor, evet. Yok diyen de inanıyor.
Evet.
Evet. Bu bakımdan bunda hiç kimsenin bir fikri yok. Evet. Ama biz kendi bilincimizle bunu düşünüp sonunda kendi sonucumuza kendimiz varalım.
Varalım peki. Evet. Bir hukukçunun da sevgili dinleyenler hiç de şey vermeden, falsa vermeden de böyle ciddi bir konuda da iddialı bir konuda da her iki tarafı da mutsuz etmeyen bir politik olması da gözlerden kaçmadı. Evet. Kulaklardan kaçmadığı gibi. Kutlarım sizi. Ben bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Tabii bilim kendini mümkün olduğunca soyutlamaya çalışıyor. Ama bir taraftan din de çekiyor. Yani bilimi bir taraftan diyor ki bak sen beni kanıtlıyorsun aslında. Beni. Evet. Kara delikte mesela bu yapıldı. Bunu biraz tuhaf karşıladığımı dinleyicilerime söylemek isterim. Yani şimdi kara delik fotoğrafı çekildi, yayınlandı. Bu fotoğraf yayınlandıktan sonra bakın kutsal kitapta da bununla ilgili şeyler var, metinler var denildi. Yani şimdi bu fotoğraf yayınlandıktan sonra işte bazı kelimelerin orasından burasından çekip de bak bu da var demiş olmak bilim bunu ispatladıktan sonra değil de ispatlamadan önce olsa belki daha daha dikkate değer ve daha isabetli olur diye düşünüyorum.
Bence bunlar tamamen gereksiz çabalar. Yani inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Dediğim gibi aslında ikisi de inanç işi. Evet. Fakat hani bilimsel olayları dine kanıt göstermek kadar gereksiz bir şey değil yok. Mi? Yani tanrı varsa vardır.
Varsa vardır.
İnanırsın. Ve bu senin bileceğin iştir. Hani gidip de bilim adamlarının bulduğu şey, bakın bu burada yazıyordu halbuki vardı demek de çok gereksiz bir kavga. Yani dini de bence dini mistisizmi de aşağı çeken bir olay. Komik oluyorlar bir yerde. Evet. Bir yerde komik oluyorlar.
Sevgili dinleyenler, kitapta da yine Uğur Ateş, Jack ve Sar arasındaki sohbetlerden bizi de Tanrı'nın varlığı bilimsel olarak kanıtlanabilir mi sorusuna ve bununla ilgili bir takım cevaplara da yöneltmiş oluyor. Bunları geçiyorum. Size bırakıyorum, daha doğrusu okuyucuya bırakıyorum. Kitapta şeyler var, çizimler var. Bu çizimler şeyin daha iyi anlaşılması için, konunun daha iyi anlaşılması için yapılan çizimler. Bunlardan biraz bahsedelim.
Bu yani deney anlaşılması zor bir deney. Evet. Yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, o bakımdan görselleştirerek daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştım. Ve sanırım da başardım. Çünkü gerçekten bu son 3 ay içerisinde okuyan arkadaşlardan hiçbiri de biz bunu anlamadık, burası anlaşılmamış demedi. Hatta spesifik olarak sordum. Bakın böyle yani zor deneyler anlatıldı. Bunu anlayabildiniz mi? Yani dedikleri gerçekten çok kolay anlaşılır forma döndürmüşsünüz. Oldu bu bakımda, yani onu da başardım ama sevindim.
Bu arada yazı karakteri küçük. Aslında yazı karakteri daha büyük olsa kitabın sayfa sayısı 500'e ulaşacaktı belki de.
Olabilir. Öyle basmayı uygun gördüler. Evet.
Yani tabii yayın evleri de okuyucuları korkutmak istemiyorlar. Doğru. Böyle kalın
amaç
kitaplara.
O zaten. Amaç evet. O. Biraz da hani daha volümü az olarak gösterip daha rahat okunacak şekilde. Fakat alanlar da zaten bir günde falan okuyorlar. Hani 500 sayfa da olsa bir günde hızlı, yani okuyorlar. Hızlı okuyorlar. Çünkü zaten dedikleri benim yorumum değil, kendi kitabımı övmek gibi şey yapmak gibi olmasın. Hani dedikleri bir sonraki sayfada ne olacağını öğrenmek için elimden bırakamadım diye yorumlar duyuyorum.
Doğru, sürükleyici. Baştaki çizimler dışında, yani Jack ve Sarah arasındaki o deneye ilişkin anlatımlar dışında bir de ilerleyen sayfalarda da yine çizimler var. Yani Türkiye, Amerika, işte Amerika, Kıbrıs, işte Kıbrıs, Türkiye çizimleri de var değil mi? Sonra da bir daire şeklinde var. Hani kitabın şeyini bozmadan, büyüsünü bozacaksak hiç söylemeyelim.
Yok, şöyle söyleyeyim. Orada araştırmada tabii ki Sara bu davaların arkasında kimin olduğunu araştırma konusunda şirketlerle karşılaşıyorlar. Özellikle burada avukat arkadaşların, hukukçu arkadaşların, şirketler, ticaret hukukuna merak salan, merak duyan arkadaşların da çok eğlenceli bir şekilde okuyacağı bir bölümler. Evet. Biz de mesela avukatlık yaparken öyle çizerek anlatırız. Çünkü onun da anlaşılması zordur. Şirket kime ait? Şirket içinde belli başlı hisseler var. Bu bakımdan çizerek çok daha kolay anlaşılabildiği için o çizimleri de kitaba koydum.
Evet. Kitapta şifreli başka çizgiler de var. Örneğin 304. sayfada bizim başta ne olduğunu anlayamadığımız değil mi? Semboller de kullanmışsınız.
Evet, evet. Şifreler de var tabii ki kitabın içerisinde. Şifrelerin de çözümü görsel olarak anlatılıyor.
Evet. Bundan sonraki proje nedir?
Bundan sonraki proje tabii ki Sara'nın hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Evet, zaten herhalde kitabın sonu da aslında bitmiş gibi. Fakat Sara'nın hikayesi bundan sonra da devam edecek.
Evet, yine Türkiye'de mi devam edecek yoksa nerelerde devam edecek?
Bir tarafı tabii ki her zaman Türkiye'de olacak. Hı-hı. Bu sefer tabii ki farklı farklı konuları işleyeceğiz. Evet. Bu sefer kuantum fiziğinden biraz daha uzaklaşacağız. Bakalım insanlar bunu okusunlar, diğerini yazmam konusunda bana motivasyon versinler.
Evet.
bu şekilde devam edebilirim.
Tabii şimdi Sara'da da ciddi tereddütlerimiz oldu sevgili dinleyenler. Türkiye'ye geliyor, problemi çözecek bir dedektif edasıyla hukuki destek verecek ama yani Sara aslında New York'ta Manhattan'daki işte o büyük plazalarda çalışan bir avukat, 5. caddeden alışverişini yapan, gözümüzde canlandığımız evet. kadarıyla işte belki evi New Jersey'de olan filan bir kadın. Şimdi bütün bunları Sara bırakıp acaba Çağlayan'da büro tutacak mı? Değil mesela mi? Merak konusu. Evet. Adliye yakın olsun da bir büro, 2+1 90 metrekare bir büro ile bizim karşımıza çıkabilir mi acaba Sara? Bence cool'luğunu sürdürecek Sara. Yani serinin devamında da hiç sanmıyorum, yani böyle bir Sara hayal etmiyorum.
Yok, Türkiye'ye taşınmayacak elbette ki. Amerika'da kalmaya devam edecek. Evet. Fakat bir şekilde de Türkiye her bir şekilde de bağlanacak.
Evet. Peki bir takvim var mı? Çünkü bu kitabı 6 ayda yazdığınızı söylediniz. 4-8 arası sabah 4-8 mesaisi yaparak. İkinci kitap için bir hazırlık, bir şablon belirlendi mi? Yoksa nasıl
ikinci
gidiyorsunuz?
İkinci kitabın şablonu bitti. Hatta üçüncü kitabın da bitti.
Ah, yine Sara'nın devamı mı?
Tabii. Üç kitapta oluşan bir seri olacak bu.
Çok iyi.
İkinci kitap tamamen şablon olarak, şablonsal olarak bitti. Ya oturup yazmam lazım tabii. Hani işlerimden de biraz şey yapıp. Evet. Bu kitabın da şu an biraz keyfini sürüyorum. Hani insanlarla böyle sizlerle olduğu gibi sohbetler ediyorum. Sağ olsunlar çağırıyorlar, gidiyoruz vesaire. Bu kitabın da bir taraftan şeyini kaçırmadan, ilk başta bir köpüğünü kaçırmadan
tabii.
devam ettiriyor. Tabii. Yani daha...
Yayın evi de zaten en azından 1,5 sene bir zaman
tabii,
vermek ister muhtemelen.
Tabii bir 1,5 sene bunun zamanı var. Bu 1,5 sene içerisinde okunup özümsenmesi lazım ki diğer kitap daha iyi anlaşılabilsin.
Bir üçleme olacak. İsmi belli mi peki? İkincinin?
Belli değil şu an.
Evet.
Evet, belli değil.
Peki. Şimdiye kadar olumlu geri dönüşlerden bahsettik. Hiç bir olumsuz bir geri dönüş. Yani mesela bir fizikçiden. Yani kitaptaki işte bir hukukçunun, bir avukatın yaptıklarından değil de bunun dışındaki metinlerle ilgili bir geri dönüş aldınız mı? Yani buradaki sizin anlattığınız, verdiğiniz bilgiye şerh düşüyoruz. Burada bir yanlış olmuş, eksik olmuş ya da hani bu niye burada olmuş diye bir dönüş aldınız mı? İkinci kısmı da şu olsun. Bir edebiyat eleştirmeninden bir kritik aldık mı acaba? Yani hani çok fazla fiziki detay var, bilgi var, açıklama gayreti var gibi. Yani ben rahatsız olmadım ama yani hani her iki taraftan da nasıl bir dönüş alındığını merak ediyorum.
Fizik tarafından başlayalım isterseniz. Fizik deneyleri anlatımında hiçbir şey bulamadılar. Bir yanlışlık vesaire. Fakat sadece orada Jake'in sonunda ulaştığı sonuç, Tanrı ile alakalı olarak ulaştığı sonuç elbette ki kendisi yorumu.
Evet.
Hani buna herkesin de katılacak diye bir durum yok. Orada tabii ki aykırı fikirler duydum.
Evet.
Kulağıma geldi. Hani buradan ona ulaşmak pek mümkün değil. Aha. İşte olmaz gibilerinden geldi. Fakat
fizikçilerden mi geldi?
Fizikçilerden yoksa? Tabii ki. Yani onların yorumlarıyla alakalı. Fakat kendisi deneyin kendi anlatımıyla alakalı bir yanlışlık veya bir eksiklik kulağıma gelmedi.
Çok güzel.
İkinci sorunuz neydi?
Edebiyatçılardan verilen detayla ilgili.
Şöyle edebiyatçılar da artık...
Çünkü şunu açıklayayım. Mesela tablo çiziyorsunuz siz. Yani nasıl olduğunu, deneyin nasıl olduğunu okuyucuya aktarmak istiyorsunuz. Ve bunu da metinlerle değil de çizgilerle yapmış oluyorsunuz.
Evet. Edebiyatçılar şunun çok iyi farkında. Bu bir thriller. Hmm. Bu bir polisiye roman. Hmm. Bu bir edebi bir şey değil. Eski 1800'lerde, 1900'lerde
yazılmış. Bir klasik değil. Evet.
Bu bir polisiye roman. Evet. Bu bakımdan da o konuda da edebiyatçı arkadaşlarla da görüştüm.
Evet.
Hiçbir bana böyle bir yorumda bulunmadılar. Bunun içinde neden şekil var, neden mektubu koydun vesaire diye. Onlar da bunun bir polisiye roman olduğunun ve aslına bakarsanız yazımı çok zordur polisiyenin.
Evet.
Yazımı çok zordur fakat okuması da bir taraftan kolaydır.
Evet.
Bu bakımdan bunun da bu şekilde bir roman olduğunu onlar da çok iyi farkında.
Orada ben de bir edebiyat eleştirmeniyim ama edebiyat sever olarak çizimlerin beni tatmin ettiğini söylemiş olayım dinleyicilere. Çünkü ben de yani hani bu kadar yoracağım ama uzun uzun anlatımlarla görsel olarak bunların bana verilmiş olmasından dolayı daha tatmin olduğumu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Program süresinin sonuna geldik. O zaman üçlemeyi merakla bekleyeceğiz ama tabii yine bir sene geçmesi lazım
tabii,
en azından.
Tabii 1,5 sene geçecek. Evet. O sürede bu kitabı okuyalım ve konuşalım.
Uğur Ateş'e geldiği için teşekkür ediyoruz. Programın ilk kısmında kuantum mektuplarını konuştuk Uğur Ateş'le. Programın ikinci yarısında yani Selin Yazıcı'dan 5 haberlerini aldıktan hemen sonra ise Oğuz Tecimen stüdyo konuğum olacak. Hey.
camps. Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Up on the boat like a traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey. Take it on me. Hey. Shawty craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making on me. On me. Point blank, close range, that beat. That's me. Me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah.
Hey.
Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah.
Hey.
He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah.
Oh, no.
All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back.
Dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.